Ayrım 6, Ç'nin Mektupları, sayfa 77. Antonio Guterres. Sevgili yoldaşlar, bu anma konuşmasına başlamadan önce, saat 8.30'da yapılacağı ilan edilen bu eyleme geç kaldığım için beni bağışlamanızı isteyeceğim. Çünkü bu sosyalist devrim döneminde dakiklik örneği göstermemiz gerekmektedir ki, bu da görevimizi daha iyi yerine getirmemiz için tüm emek güçlerinin daha etkin kullanımını garantileyen örgütlenme örneğidir. Bununla birlikte Vietnam Kültür Bakanlığı karşılama sevindirici görevini yerine getirmek zorunda kaldık. Ve benim sizlerle konuşmak üzere bu toplantıya geldiğimi öğrendiğinde benden sizlere ve tüm Küba halkına kendisinin ve Başkan Ho Chi Minh selamlarını iletmemi istedi. Bugün her zamanki gibi üzücü olan bir görevimiz var. Ölüleri gerçekleştiğini asla göremedikleri bir dünya peşinde en önde düşenleri anma görevi. Ama içinde bulunduğumuz gibi olan dönemlerde o şanlı ölüleri anmanın Küba halkının onları anabildiğini ve onlara bu yeni Küba'yı yani hayallerinin gerçekleşmesini, onları bir 8 Mayıs günü çağdaş tarihimizin büyük bir dönemi boyunca onca insanı katleden, aynı kurşunlarla katledilerek ölüme götüren o hayallerin gerçekleşmesi olan bu yeni Küba'yı sunduğunu, diğer dönemlerin o büyük özverili insanlarına söylemenin sevinçli havası vardır. Bu dönemde Antonio Guterres'ı hatırlamak iyi olacaktır. Bugün ülkenin tüm elektrik üretimini birleştiren büyük elektrik işletmesinin niçin onun sevgili ismini taşıdığını hatırlamak yerinde olacaktır. 1895'ten sonra hayal kırıklığına uğrayacak olan önceki neslin tüm ideallerini Küba'nın en karanlık dönemlerinden birinde yeniden canlandıran Antonio Guterres'tir. Kuzey Amerikalı bir annenin oğlu olan ve çevresinde sevilen Antonio Guterres, emperyalist İspanyol ordusunun birliklerine karşı küçük gruplar halinde maçetelerle saldırabilen o Mampiseslerin ruhunu tekrar ortaya koydu. Tarihi evrelerin boşa geçmediğini, düşmanın üstün öldürme tekniğinin onu ölüme götüren son eylemdeki gibi eylemlere olanak vermediğini unutma hatasını işlemekle birlikte onun ruhu Mambi ruhunun aynısıydı. Ve onun yanında o kederli sabahta aynı zamanda bir büyük anti-emperyalist savaşçı Segovia dağlarında Sandino'nun hayallerini paylaşmasının yanı sıra buraya sevdiği arkadaşı Antonio Guterres'a mücadelesinde ve ölümünde eşlik etmek üzere gelen Venezuelalı Carlos Aponte de öldü. Antonio Guterres'ın vatanın ne kadar derin ve önemli bir kelime olursa olsun dar sınırları içinde hapsedilemeyecek olan ve sınırları bulunmayan bir ideal uğruna herhangi bir bölgede mücadele etmeye hazır olan dünyanın tüm insanlarını her zaman cömert olan Küba'da bir araya getiren anti-emperyalist ve anti-Amerikan mücadelemizin enternasyonalist düşüncesini temsil ediyordu. Antonio Guterres, en saf anti-emperyalist savaşçıyı, yeni evrenin gerilla mücadelesinin, emperyalizmin tüm temsilcilerine karşı mücadeleyi yürütmek için temel bir faktör olarak kırsal alanın kullanılmasının müjdecisini temsil eder. Yaşamı çok yönlü olduğu gibi eylemi de çok safhalıydı. Benden önceki yoldaş, 1933 yılında onu nasıl herkesin özlem duyduğu aldatmaca ve mücadeleyle boğulmuş olan ve yıllar sonra 1 Ocak 1959'da kesin olarak canlanmak üzere güçlü bir şekilde ortaya çıkan devrimi, gerçek devrimi gerçekleştirmeye çalışan ateşli kitlelerin gücünün ifadesi olduğunu anlattı. Guterres, o dönemde anti-emperyalist mücadelesini sömürünün en açık ve en iğrenç dışa vurumlarına karşı odaklaştırdı. Ve bunun içinde mücadelesini elektrik şebekesine karşı geliştirdi. Herkes bond and share, tahvil ve hisse senedinin ve yalnızca bu ülkede değil ama tüm Amerika'da elektrik üretimi işiyle meşgul olan tekelci şirketler grubunun neyi temsil ettiğini bilir. Hepiniz mükemmel bir biçimde ulusların modern yaşamında elektriğin sahip olduğu önemi, bizimkisi gibi devrimci iktidarı almada bizden çok farklı olan yönetimlerin elektrik yoluyla ulusun toptan kontrolünü, onun sanayileşme ritminin kontrolünü engellemek için elektrik şirketlerini, ulusallaştırmaya kendilerini zorunlu gördükleri noktaya dek bilirsiniz. Bu dönemde Gitaras'ın mücadelesinin merkezi olmuştu. Bunun için elektrik şirketi ulusallaştırılır ulusallaştırılmaz hemen hemen özel olarak bir kişinin değil ama genelde halkın girişimi olarak bu elektrik işletmesine onun isminin konulması düşüncesi ortaya çıktı. 2 yıl önce yoldaş Fidel Castro Birleşik Devletler'den bir geziden döndüğünde ve 21'ler ismindeki Buenos Aires'teki konferanstan sonra 18 Mayıs günü tam olarak Plaza Sivisa'da Antonio Guterres'i andı. Ve anısıyla ilgili konuşurken Küba'da ilk kez olarak Guterres'in anısına saygı gösterilebildiğini, ilk kez olarak dürüst bir yönetimin onun adına saygı göstermekten ve halkın evlatlarının önünde o kahraman ismin büyüklüğünü açıklamaktan gerçek bir sevinç duyduğunu söyledi. 2 yıl sonra çok daha fazla güvenle bir ileri sürülebilir ki Guterres'in yaşamayı hayal ettiği dönem ve onun Kübalılar için hayal ettiği dünya budur. Ve eğer ölümden sonra yaşamı analiz etmek mümkün olsaydı, mücadelesinden ve özverilerinden pişmanlık duymazdı. Çünkü sonunda 20 yıl sonra onun tüm hayalleri neredeyse tamamen gerçek oldu. Tabii ki tam olarak değil. Çünkü hala daha bizi geçmişe bağlayan bağların tümünü bir tarafa atmayı başaramadık. Hala bu ülkede işsiz insanlar var. Hala hasta ve yalın ayak insanlar var. Ve hala belki de her zamankinden daha fazla savaş heyulası Küba'nın üzerinde dolanıyor. Ve büyük emperyalist kartal, önceki kibirinin büyük bir kısmını kaybetmiş ama hala el sürülmemiş kötü niyetlerini muhafaza etmekte olan, sürekli olarak bizlere saldırmaya ve bizi bu oyuna yedirmeye çalışmaktadır. Çünkü bizler aynı zamanda Guterres'in istediğiyiz ve onun tüm Amerika için hayal ettiğiyiz. Bizler kurtuluş devrimlerinin gelişim yolunda tüm halkları aydınlatan feneriz ve o fener güç, geleceğe inanç, çalışma ve halk kitlerinin başarılı bir yönetim vasıtasıyla o halkın kendi kendini yönetebileceği bir yola doğru açılabilen yolu göstermektedir. Bir kere daha eğer bu anı analiz edilebilseydi Guterres'in yeniden kendisini onurlu ve mutlu hissedeceğini ileri sürebiliriz. Yalnızca elektrik şirketi ulusallaştırılmıyor, pratik olarak tüm yabancı yatırımlar ve kesinlikle tüm emperyalist yatırımlar bu ülkede ulusallaştırılıyor. Üstelik toplumsallaştırma süreci ilerliyor. Halk tarafından tüm üretim araçlarının el konulması ve halkın bu ulusun yöneticisi olarak gitgide daha çok onaylanması ilerlemektedir. Yani halk siyasal iktidardadır. Ve bu da tüm halkların devrimcilerinin büyük özlemlerinden biridir. Bununla birlikte gerçekliğe hiçbir zaman ters düşmeksizin kesinlikle Guterres'in büyük özlemlerinin gerçekleşmiş olduğunu söyleyebilmemize rağmen onun ve onun gibi Küba'yı, Küba'nın geleceğini ve dünyanın geleceğini düşünerek ölen tüm insanların özlemlerinin hepsinin gerçekleşmiş olduğunu ileri sürebilmek için daha zaman vardır. Hala daha önümüzde tam olarak belirlenmiş biçimlerini göremediğimiz, devrimi savunmak zorunda olan yoldaşlardan yaşamın bir dakikasını değil ama üretimi ve devrimci bilincimizi arttırmak, en geri yoldaşlarımız arasında devrimci düşünceleri yapabilmek, üretimin daha artması, düşüncelerimizin yayılmasının daha iyi olması için tembelliğin gücünü yok edebilmek ve biraz daha gayret etmek ve nihayet her gün yarattığımızı mükemmelleştirmek ve onu özel bir anda cesaretlerimizle, kanımızla ve hayatımızın her anında ise inancımızla, eylemimizle ve çalışmamızla savunmak için daha fazla çalışan bizlerden, günün uzun saatlerini isteyen, en çetin ve sürekli bir gündelik çalışmayla adım adım gün be gün sosyalizmin yaratılması işte bu büyük şey eksiktir. Ve doğal olarak herkes bu sorunu aynı biçimde kavrayamadı ve böyle olması da mantıkidir. Evrimimiz dünyanın tanık oldukları için de en hızlılarından birisidir. Ve hepimiz bu evrimin görgü tanıkları olduk. Burada asla aldatmacalar olmadı. Asla hiçbir şey gizlenmedi. Herkes halkın refahı için mücadele edildiğini biliyordu. Ve yavaş yavaş hepimiz halkın refahının el koyma ve kudretlerin yıkımına nasıl doğrudan bağlı olduğunu anladık. Devrimimizin başında, daha iyi söylemek gerekirse, zaferimizin başında savaş suçlularını yakaladık. Onları halk mahkemelerinde yargıladık. Eğer o sırada bizler bir şeyden dolayı suçlandıysak, bu savaş suçlularının bazılarına merhametli davranmış olduğumuzdur. Bizler esas olarak devrimci adaleti uyguladığımızı düşünüyorduk ve kendi davamız için, ki halkın davasıdır, insanların çok büyük bir kısmını kurtarmaya çalışıyorduk. Kurşuna dizmeler ve devrimci adaleti durdurduk. Adaleti yargı aygıtının hiçbir biçimde el sürülmemiş olan ve bugün bir elçiliğe sığınan eski başkan Urrutia'nın, üstelik aynı zamanda yargı gücünün bir üyesiydi, kaprisi yüzünden güçlükle birkaç ismin değişmiş olduğu aygıtın eline teslim ettik. Bununla birlikte bundan sonra halk mahkemelerini tekrar kurmak ve bizlere saldıranlara karşı sertliğimizi arttırmak zorunda kaldık. Ve tüm halk bunun mantıki bir şey olduğunu gördü ve bunda hemfikir oldu. Çünkü hepimiz nasıl halkın ağır elinin kalktığı ve bunun hafif olduğu her sefer gericiliğin güçlerinin aynı oranda arttığını ve bunun üzerinde ulusal toprakların tümünde mücadelelerini başlattıklarını gördük. Sonradan Fidel tarafından açıklıkla tanımlanan bir şeyin tohumları artık görünmeye başlıyordu. Ancak bu o sırada bize iyi bir şeyin kötü bir şeye karşı mücadelesi olarak görünüyordu. Ve gerçekten de o iyilerin kötülere karşı mücadelesiydi. Ama aynı zamanda Küba'da saf karakteristikleriyle ortaya çıkmaya başlayan sınıflar savaşı mıydı? İktidarı kaybetmiş olan sömürülerin iktidarı almış olan ve o sınıfı tasfiye etmekte olan sömürülenlere karşı mücadelesiydi. Hepiniz belleğinizde taze olduğundan tarım reformu kampanyasını hatırlarsınız. Toprak sahipleri 10 bin dana veriyordu. Diario de la Marino ve o reformu ateşli bir şekilde destekliyordu. Carbo ve o dönemin geri kalan tüm gazeteleri tarım reformundan en fazla heyecan duyanlardı. Köylülere toprak verecek olan o toprakların eski sahiplerine sanki o topraklar birinci sınıf mükemmel topraklarmış gibi ödeme yapacak olan bilinçli, adil ve mantıki bir tarım reformu olacaktı. Sonuç böyle olmadı ve tarım reformunun yalnızca yerli latifunda sahiplerini değil ama amansızca Kuzey Amerikalı büyük latifunda sahiplerini de etkiledi. Ve o günden itibaren kamplar açık bir biçimde belirlendi. Bu tarafta halk, diğer tarafta emperyalizm ve onun dahili tüm uşak ve müttefikleri, ithalatçılar, latifunda sahipleri, büyük sanayiciler, bankerler hepsi ortak bir cephe oluşturdular. Burada, Havana'da oldukça tanınan ve yakalanması kolay olacak olan bir adamın olduğu bir dönem vardı. O kişi eski Bayındırlık Bakanı Manuel Rey idi. Bununla birlikte Rey gerçekte Havana'da belirli bir süre, çok değil çünkü öylesine çok cesareti değildi, yaşadı. Onu çok iyi tanırız. Çünkü Batista'nın döneminde sivil direnişe katılmıştı ve işlerinin tümünü çok iyi bir şekilde yeniden yoluna koyuyordu. Bununla birlikte devrimin yalnızca isimlerin değişikliği olacağını sandığında herhangi bir biçimde yardımcı da oluyordu. Böylece işine son verilip belirli bir grubun temsilcisi olarak gizliliğe geçtikten sonra devrim sonrasının Havana'sında bir süre yaşadı. Yeri tespit edilemedi. Niçin? Çünkü sınıf mücadelesi yeniden ortaya çıkmıştı. O bize karşı, Fidel'in bir keresinde bizim sürdürdüğümüz şeyi isimlendirdiği gibi ya da söyleyelim Sierra Maestra'ya karşı Kubanacan ve Küba'nın tüm zenginliklerinin eski sahiplerinin oturduğu bir dizi semtten oluşan bir çevrede faaliyet gösteriyordu. Onlar da sınıf ruhuyla hareket etmekteydiler. Oraya nüfuz edilemedi. Çünkü bizimkisi bir halk devrimidir. Tüm savunma aygıtımız, bakanlarımız hepsi birer toplumsal sınıflardan gelir. Bu nedenle onlar tanınmıyorlardı. Bağlar yoktu ve mücadele bir taraftan ya da diğer taraftan daha da güçlü olur. Çünkü onlar açık bir siyasal bilince sahiptirler. Onlar her şeyi ellerinde tutmaya çalışırken ve yönetim onlara fazla gelen her şeyi onlardan almaya çalışırken neye ihanet edeceklerdir? Doğal olarak o biçimde birkaç ay bu kişi varlığını sürdürebildi. Ve bu bize açıklıkla Küba halkının tümünün çok büyük çoğunluğu ile o küçük eski imtiyazlılar grubu arasındaki o gediğin nasıl gitgide açıldığını gösterdi. Doğal olarak zaman geçtikçe konut sorununu radikal bir biçimde çözen kent reformu gibi yasalar yürürlüğe girdi. Çünkü Ucuz tertipler peşindeki bu beylerin her biri 10, 15, 20 evin sahibiydiler. Sizler o gelen grupta bunu gördünüz. Her birinin 10 evi, 20 evi, 1000 kavalleri toprağı, 2 bankası, 5 madeni, 70 sanayi kuruluşu, 10 santrali vardı. Ekonomik güç ellerindeydi ve kapitalist sistem içinde halkın sömürülmesi aracına dönüşen üretim araçlarının sahipleriydiler. Buraya bunu elde etmeye geldiler ve tüm Küba halkı bunu biliyor. O grup üretim araçları biçiminde olan ve diğer grup ise üretim araçlarını yasa dışı bir biçimde elinde tutanların hizmetine tekrar girmek ve halka karşı yeni baskı aygıtını yaratmak için olan arpalıkları ele geçirmeye geldiler. Bunlar gelen eski askerler ve müferrilerin tümüydü. Bu paralı ordunun sınıf bileşimi de açıktır. Hemen hemen herkes televizyondan yoldaş Fidel'in kimin şeker kamışı kestiğini ve ayrıca Bakanlar Kurulu'nun elinin kolunun bağlı olup olmadığını sorduğunda herkesin elini kaldırabilmiş olduğunu görmüş olmalısınız. Elimizin kolumuzun bağlanmış olmasını tamamen nazari durumda söylüyorum. Çünkü bizler daima kanımızın son damlasına ve ölünceye dek mücadele etmeyi düşünüyoruz. Ama onlardan yalnızca bir genç elini kaldırdı. O, Küba'daki o büyük değişikliklerin onca büyük sorunlardan biri nedeniyle Birleşik Devletler'e gitmiş olan ve belki de açlık ya da yeni ordunun komutanı olma ya da bir mevki edinme ya da bizler komutanlığı sınırlandırdığımız ve onlar da bunu 5 yıldızlı generale dek yükseltebileceğinden komutandan daha ileri gidebilme düşüncesinin kışkırttığı zavallı bir kişiydi. Değil miydi? Ama bu saydıklarımdan biri onu buraya gelmeye kışkırttı. Geri kalanların hepsi bir iştenlik nöbetiyle ellerini kaldırmadılar. Bir şeker kamışı tarlasının ne olduğunu, açlığın ne olduğunu bilmez onlar. Hemen hemen yiyecek bir şeyler veremediği, modern bilimin birkaç kuruşa kurtarabileceği bir hastalıktan ölen çocuklarıyla plantasyonun kapısına fırlatılmış, başvuracağı kimsesi olmayan, umutsuz bir köylünün ne olduğunu bilmezler. Aynı umutsuz durumda, Las Yuagas'larınki gibi bir semtte ve şehirleri çevreleyen o berbat semtlerde oturan işsiz bir işçinin ne olduğunu bilmezler. Onlar, insanı daima tecrit edilmiş bir durumda düşünürler. Bazen iyi niyetleri de olduğu halde, halkı oluşturan bizlere kibirle bakarlar. Ve bizi küçümseyen bir toplumsal çevre ve bazı kitaplar aracılığıyla tanırlar. İçlerinde felsefe öğretmenleri, yazarlar ki bazıları ucuz, bazıları ciddi yazar olmaya özlem duyan insanlardı ve pek çok hayvan yetiştiricisinin, sanayicinin, bankerin çocukları vardı. İçlerinde sınıf bilinçli ve ne aramaya geldiğinin bilincinde olan çok insan vardı. Bunun için bu devrimin iki uç kutubu öylesine net belirlendi. Ama onlar öylesine belirlendi ve Küba'daki koşullar öylesine hızlı ilerledi ki yalnızca iki uçtan olanlar, bir tarafta güçlü ve sayıca çok büyük halk ve diğer tarafta küçük bir sömürgeciler grubu açıkça ortaya çıkmakla kalmadı. Üstelik halkın nasıl sömürücülerin mevzilerinin üzerine ilerlediği ve onları aşama aşama bugün zorunlu olarak neredeyse bir karikatüre dönüştürünceye dek tasfiye ettiği açıkça görüldü. Bugün gericiliğin hiç gücü yoktur. Olsa olsa toplumsal bir devrimin onun yarattığının ekonomi, politikte toplumsal terimlerle küçük burjuvazi denilen bazı sınıflara belirli bir korku taşımasının belirli bir derecede bilinmemesinden doğan ve belki umutsuzca önceki durumlarını yeniden elde etmek uğruna mücadele etmek için, belki de yurtlarında yaşamaya devam etmek için, çünkü aynı zamanda çıkarları olanlar vardır, Küba'da hala varlığını sürdüren sömürücüler tabakasından kalan bir güçleri vardır. Geri kalan her şey ortadan kalkmıştır. Böylece Küba halkının yegane görevi kalıyor geriye. İlerlemeye devam etmek. O çelişkileri ortadan kaldırmak, herkesi emeğiyle ekmeğini kazanan, bu ekmeğin onun terinin ve çalışmasının ürünü olmasına izin verelim, bir insana dönüştürmek için yeni toplumsal koşulları yaratmaya devam etmek, çalışmanın en insani, mümkün olan en zevkli şekilde olması ve makinenin insanın hizmetine girmesi için teknik üstünlükle, kültürle ve kitlelerin eğitimcisine dönüştürülmüş sporla bir arada olmasına çalışmak ve dünyayı hepimizin hayalini kurduğu yeryüzü cennetine dönüştürmek. Doğal olarak tüm dünyanın cennet olması için dünyanın her yerindeki saldırgan sömürücüler takımını tasfiye etmek gerekir. Ve onlar bunu çok iyi biliyorlar. Onlar kurtulan her ülkenin kaybedilmiş ve tecrit durumunda olan bir çarpışma bile olmadığını, onun sürekli olarak emperyalizmin hareket alanının giderek küçüldüğü ölümüne bir savaşta kaybedilen bir çarpışma olduğunu biliyorlar. Bu nedenle öylesine saldırganlaşıyorlar. Bu nedenle kendi zevklerine göre hareket ettirdikleri bir piyonu kaybettikleri ve halkın özgürlüğüne kavuştuğu her sefer onun üzerine tüm baskı aygıtını çullandırmaktadırlar. Bu nedenle çok az bir zaman önce bizimkinden daha yeni bir demokrasi alan Kongo demokrasisinde Patricio Lumumba vahşice ayaklar altında çiğnendi ve katledildi. Bu açık ki onların halkın kurtuluşu ile zenginliğin ve devlet aygıtının kesinlikle kontrolü demek olan üretim araçlarının kontrolü, büyük önlemlerin halk tarafından gerçekleştirilmesi ve halk olarak kendi kaderini tayin etmesinin hiçbir örneğinin emperyalist güçler için iyi olamayacağını bildikleri için yapıldı. O halde emperyalizm onu hemen yok etmeye çalışır. Ama doğal olarak dünya dönmektedir ve onun evrimi daha adil toplumsal sistemlere doğrudur. Tüm halklar her gün daha açıklıkla tepelerindeki öylesine rezil emperyalist iktidardan ve ayrıca onların dahili uşaklarının iktidarından kurtulunması gerekliliğini yalnızca anlatmakla kalmıyor ama üstelik halk her gün bunun daha kesinlikle yapmanın açık olanağının ve araçlarının olduğunu ve Küba'nın canlı bir örneğini oluşturduğu Amerika'da ve dünyanın tüm ezilen ülkelerinde bir başka yeni şeyi görüyor. Yani bir ülke egemen devleti kurduğunda ve tüm halk emperyalizme egemenliğini çok büyük özveriler pahasına korumaya muktedir olduğunu göstermek için ayaklandığında kendi yanında yalnızca dünyanın tüm halklarının etkin dayanışmasını değil ama askeri dayanışma da dahil olmak üzere dünyanın en adil ve en güçlü iktidarlarının da dayanışmasını bulur. Ve bu durum, yoldaşlar, bizim için çok önemlidir. Bizler kendi deneyimimizden geçiyoruz. Burada emperyalist saldırıya karşı koymak üzere siperlere giriyoruz. Ve savunmasız durumumuzdan cesaretimiz ve inancımızla birlikte tek zırhımızı oluşturmaya hazırız. Ve bununla birlikte en çok ihtiyacımız olduğu o sırada onun istememize rağmen bize ihtiyacımız olan ve o anda emperyalizm müdahalesini durduran gerekli yardımı verdiler. Bu, geçen sene olmuştu. Sonra, sosyalist dünyanın o konumunun sadece bir gösteriş konumu olmadığının pek çok kanıtı oldu. Ve üstelik karşılıklı güçler ilişkisinin sürekli olarak ve hızla barış ve özgürlüğe aşık halkların tarafına meyletmekte olması gitgide daha açıklık kazandı. Bunu bilmek bizler için önemlidir. Çok minnettarız. Daha çok güven duyuyoruz. Daha çok heyecan duyuyoruz. Zaferden daha çok eminiz. Kendi işimizi yapmaya, kendimizi daha sakinlikle adayabilmekteyiz. Bilinçaltımızda bugün yapmakta olduğumuz her şeyin yarın yıkılacağı, yararsız bir şekilde yıkılacağı, çünkü yıkıntılardan yeniden yapmak için ne bizim ne de bir toplumsal sistemin geriye kalacağı yolundaki korkuyu öylesine büyük bir yük olarak düşünmemekteyiz. Şimdi bizler onun imkansız olduğunu, bugün yaptıklarımızın yarın yıkılsa da, yarın yeni bir savaşın açgözlülüğünde kaybolsak da, kurulmasına katıldığımız toplumsal sistemin tekrar tüm yapılarının yükseltilmesi ve o toplumsal durumun daha iyi yaratılması için kalacağını biliyoruz. Ama bizlerden başka yeryüzünde pek çok halk vardır ve bizlerin 59'dan önce içinde bulunduğumuz üzücü ve acınacak durumda olan ve bizler gibi tamamıyla egemen ulusun onurlu durumuna ulaşmış olan yeryüzünde çok halk vardır. Ve burada Amerika'da o halkların büyük bir kısmı bulunmaktadır. Her gün Amerika'daki ülkelerin bazılarının yönetimine karşı bir mücadele biçimi ortaya çıkmaktadır. Ve geçmişte hep aynı şeyi görmekteydik. Verilenler ölçülü, uysal, ihtiyatlı mücadelelerdi. Çünkü küçük bir adım atmak için ve o adımın ertesi gün kaptırılmayacak, çünkü zayıflayıp bölünmekteydi. Küçük bir adım atmak için ve o adımın ertesi gün kaptırılmayacak, çünkü zayıflığı bilinmekteydi, bir kazanım olmasını garanti etmek için verilen mücadelelerdi. Bununla birlikte Küba devrimi yalnızca bir örnek görevi görmedi. Ama aynı zamanda Amerika'nın tüm ilerici güçlerinin katalizörlüğü görevini yaptı. Küba adı altında pek çok yılda ilk kez olarak aralarında taktiklerde ayrılıklar olmasına ve bu nedenle de emperyalist nifak yüzünden büyük düşmanlara dönüşmelerine rağmen siyasal olarak aynı şeyi isteyen güçler büyük gösteriler yapmak ve bizim devrimimizi savunarak tüm Amerika'da büyük mücadeleleri başlatmak üzere birleştiler. Bizler yalnızca örnek olarak değil ama katalizör olarak da hizmet gördük. Ama aynı zamanda Amerika'da mücadelelerin her geçen gün nasıl daha şiddetli ve daha haşin olduğunu görmekteyiz. Çünkü kitleler ne yapabileceklerini ve gerçekte büyük kahramanlıklar ve yıllar isteyen özverilerle dolu uzun mücadeleler yoluyla ancak onun sayesinde zafere ulaşabileceklerini biliyorlar. Ve kitleler gitgide daha çok kendilerine ait olanı talep etmeye başlıyorlar. Ama dahası var. Çok az bir zaman önceye dek bizler kendi çıkarlarına esas olarak emperyalizmin çıkarına halkı katleden, onun prangaya vuran, emperyalizmin dahili uşaklarına ve onun Batista ya da Trujillo tipindeki tüfeğlilerine karşı bir halkın neler yapabildiğinin örneği olduk. Kendilerine bir peseta kazanmak için emperyalizme bir peso veriyorlardı ya da daha fazlasını. Halklar Küba'nın eyleminden sonra o dahili uşaklara karşı mücadele edilebileceğini gördüler. Ve kitlelerin mücadelesinin gitgide daha yükselmesine neden olan da bu oldu. Ama sonra halklar yeniden kendi kendilerine Guatemala Ama sonra halklar yeniden kendi kendilerine Guatemala'dan sonra ortaya çıkan soruyu sormaya başladılar. Pekala, ama eğer demokratik bir yönetim iktidara geliyorsa, emperyalizmin saldırı eylemine karşı bu iktidar korunabilir mi? Ve burada Küba'da emperyalizm sorunun o yönü üzerinde çok çalıştı. Bizim dostlarımız Küba devrimi gibi böylesine güzel bir devrimin Birleşik Devletler sahillerinin 90 mil uzağında Amerika için bu örneğin ortaya çıkmasına müsaade etmeyeceği için bir kan denizinde boğulmasının ne kadar yazık olacağını söylediler. Ve Kuzey Amerika gazeteleri Sovyetler Birliği Başkanlığı'nın ve tüm sosyalist halklarının talep etmekte olduğu barış içinde bir arada yaşamanın bedelinin o barış içinde bir arada yaşamanın yani barışın bedeli Küba idi. Sovyetler Birliği tarafından nasıl ödenmek zorunda olduğunu açıklamak için seller gibi mürekkep akıttılar. Tüm Amerika'da ve Küba'da emperyalist propaganda tarafından kolay etkilenen zihinlerde Küba'nın dünyada karşı karşıya olan iki büyük güç arasındaki bir alışverişte değişim parası olacağı düşüncesini işlediler, yaydılar. Bizler bunun olamayacağını çok iyi biliyorduk. Ama herkes bunu aynı şekilde bilmiyordu. Ve Amerika'da insanlar bundan oldukça habersizdiler. Bu son emperyalist niyet ortaya çıktığında sizler yayılmakta olan yalanların miktarını bilirsiniz. Ben komünist olarak başarısız olduğumdan ve her şey mahvolduğundan kendimi vurmuştum. Sanıyorum Fidel sığınmış ya da bir hava saldırında yaralanmıştı. Raoul başka bir tarafta kaybolmuştu. Nihayet birlikler ilerliyordu ve Bayamo limanını ele geçirmişlerdi. Küba'yı boydan boya geçmişlerdi. Sonunda bu bir felaketti. Bizimle çalışan yoldaşlar, tam olarak söylemek gerekirse, burada çalışan ve o günlerde Meksika'da bulunan bir Meksikalı yoldaş, o günlerde kendini nasıl yalnız hissettiğini, tüm dostlarının çevresinden çekildiğini bize anlatıyordu. Ve Küba devriminin eski bir dost olduğu için 59 yılının birinci gününde ona likör şişelerini ikram etmek ve zaferi kutlama müziği çalmak üzere sokak çalgıcılarını getirdikleri zamandan ne kadar farklı olduğunu ve o gün yanında nasıl kimsenin kalmadığını hatırlıyordu. Herkes, büyük dostlarımız, iyi niyetli savunucularımız, ölüme dek savunucularımız bile Küba'nın çok nazik bir durumda olduğunu ve felaketin eşiğine geldiğini sanıyorlardı. Tüm Amerika halkları da böyle sanıyordu. Çok büyük gösteriler yapıldı. Halk kitleleri sokaklara döküldü. Ama çokları Amerika'da güzel bir düşün sona erdiğini ve emperyalizmin yeniden tüm gücünden, muzaffer olma kibirinden ve Guatemala'nın mahvından sonra halklar üzerinde uyguladığı o gücünden yararlanacağını düşünüyordu. Ancak 72 saat olmadan halk umudu yeniden canlandırdı ve emperyalizm yalnızca Amerika'da değil, tüm dünyada en ciddi sonuçları olan çarpışmalardan birini kaybetti. ve çarpışmayı abartmamak için, çünkü samimi olarak mücadelenin gerçekte ne olduğunu sizlere söylüyorum, kızmalarına rağmen onlar bin küsür böcekten başka bir şey değildiler. Bunun kanıtı, eksiksiz bir istila birliğini ele geçirmemizdedir. Bir parça dengesi olan yegane şey buydu. Çünkü pek çok denizci, pek çok alıcı ve pek çok sıhhiye vardı. Ve üstelik kimse tek bir kurşun sıkmadı. Ama birlik burada tamamdı. Bunun için olayların nasıl geliştiğini tam olarak söylemek gerekmektedir. Halkımız mücadele etme kararlılığını gösterdi ama o istilaya karşı değil. Gerçek bir istilaya karşı mücadele etme kararlılığıydı bu. Herkes seferber oldu. Bunun yanı sıra Giron'da pek çok ölü verildi. Gereğinden çok fazla. Çünkü insanlar oraya dediğiniz gibi özgürlük için herhangi bir biçimde bir şeyler yapma azmiyle ilk günden beri uçmakta olan düşman uçaklarını aldırmaksızın mücadele etmeye gittiler. Ve bunun için gereksiz yere pek çok yoldaşımızı kaybettik. Ama gerçekte askeri zafer olarak bunun büyük bir şey olduğunu söyleyerek yalan söylememek zorundayız. Gerçekten operasyonun bizim açımızdan Fidel tarafından doğrudan çok iyi tasarlandığı ve idare edildiğine inanıyorum. Ama öylesine farklı morale sahip iki ordu savaştığında ortaya çıkan bir savaş değil, sadece sportif bir avdır. O koşullarda onun halkın global bir zaferi olduğunu söyleyebiliriz. Ama böcekleri bozguna uğratmış olma, ordumuzun, milislerimizin özel bir şanı değildir. O eylemin kendisini değil, devrimi savunmak için Küba halkının tümünü ayağa kalktığı ve mücadeleye etmeye hazır olduğu biçimde mücadeleye hazır olmuş olan ordumuzun ve milislerimizin şanıdır. Bunun için kendi içinde eyleme iki şey haricinde önem vermemek gerekir. Bunlardan bizi çok ilgilendiren bir tanesi, çok iyi hesap yapan hesap makinesinin ya da elektronik makinenin nasıl insan ruhunu ölçmeye yaramadığını göstermektedir. Sanki Alman ordusunun karşısında imiş gibi ve Normandiya'da bir köprü başı elde etmek üzere gelmişler gibi matematiksel hesaplar yaptılar. Şu kadar Alman, şu kadar silaha sahip, bizler şu kadar adam çıkarıyoruz, şu köprü başlarını alıyoruz, buraya mayın yerleştiriyoruz, bunu şöyle şöyle organize ediyoruz ve her şeyi hazırlıyoruz. Ellerindeki olanaklarla gerçekten o şeylerde mükemmel organize ediler. Ama güçlerin karşılıklı moral ilişkisini ölçemediler. İlkin bizim tepki kapasitemizi yalnız ölçtüler. Yanı sıra yalnızca saldırı karşısındaki tepki kapasitemizi değil, ama bir tehlike karşısında tepki gösterme ve güçlerimizi seferber etme ve onları savaş bölgesine sevk etme kapasitemizi yanlış ölçtüler. Üstelik grupların her birinin savaşta kapasitesini de yanlış ölçtüler. 1000 tane adamın direniş için yeterli olacağını hesapladılar. Ancak burada ölüme dek savaşacak 1000 insana ihtiyaçları vardı. Ve bizler de çok yüksek olan yaşam kaybı pahasına, çünkü askeri bakış açısından operasyon çok iyi düşünülmüştü, aynı şekilde saldırabilirdik. Eskiden babasından kalma 1000 kabalerya toprağı olan ve buraya yalnızca o 1000 kabalerya toprağı almak için bir arz-ı endam etmeye gelen bir insandan, hiçbir şeyi olmayan ve kabalerya'ların kendisine kalması için onu öldürmeyi arzulayan bir köylünün karşısında kendisini öldürtmesi istenemez. Elektronik makinelerin ölçmedikleri kısım budur. Bu, onların öylesine büyük ve fantastik yanılma kapasitesidir. Ve şimdiye dek bu bize çok hizmet gördü. Daima bizimle ilgili olarak yanıldılar ve daima geç kaldılar. Ve hiçbir zaman onun halkın yönetimi olan inancını kuvvetlendirmek, devrimi daha militanlaştırmak ve kesin olarak bizleri daha güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını ölçemediler. Şimdi o yanılma eğilimi tehlikelidir. Tehlikelidir çünkü eğer onlar her şeyde yanılırlarsa bizim zararımıza intihar etmelerinin riskine gireriz. Bu nedenledir ki bizler bu adayı bir tabiyeye dönüştürmek ve onu siperlerle, toplarla ve mücadele azmiyle doldurmak zorundayız. Ve bu durum onların yanılgıya düşmemeleri için, çünkü yanılgı vahim olurdu, her taraftan iyice görülmelidir. Tüm dünyanın kurtulacağı kesindir. Ama bu bizler için çok ızdıraplı olacaktır. Ve bizlerin kendimiz ve dünya için barış uğruna mücadele etme ve emperyalizmin bu adada intihar etmesini engelleme görevi vardır. Kuzey Amerikan istilasının başka bir sonucu daha vardır. Devrimin tasfiye olduğunu umutlarının söndüğünü gören tüm Amerikalı dostlarımızın o aynı hüznü paralı askerlerin istilasının ezilmesindeki kolaylığı gördüklerinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde canlandı. Çünkü herkes paralı askerleri örgütlenmiş olanın, onları hazırlamış olanın, kendisi de aynı şeyi söylüyor, paralı askerleri sahillerimize göndermiş olanın, iki gün önce şehirlerimizi bombalamış olanın Birleşik Devletler olduğunu biliyordu. Herkes bunu biliyordu. Saldırı yapıldığında ve haberler geldiğinde herkes emperyalizmin neden olduğu felaketi gördü. Ama iki gün sonra ya da üç gün sonra kesin olarak halkın zaferi görüldü. Amerika'daki herkes tüm açıklığıyla onun emperyalizmin büyük bir yenilgisi ve hatta askeri bir yenilgisi olduğunu gördü. Bu eylemde emperyalizm tüm cephelerde yenilgiye uğratıldı. Ve üstelik onlar tüm dünyanın dayanışmasının ve sosyalist ülkelerin militan dayanışmasının nasıl yalnızca sempati gösterileri ya da bir elçiliğe taş atma sorunu olmadığını ama çok daha ciddi işler olduğunu gördüler. Her şeyden önce halklar bir devrim yapılabildiğini ve emperyalizmin hizmetkarlarına karşı iktidarın elde tutulabildiğini öğreniyorlardı. Üstelik çok öncelerden beri halk iktidarı sömürücülerinden herhangi bir şekilde almak gerektiğini bilincindedir. Üstelik çok öncelerden beri halk iktidarı sömürücülerden herhangi bir şekilde almak gerektiğini bilincindedir. Ama şimdi o yeni bir bilinç kazandı ve onun bu sömürücüleri iktidardan def etmeyi başarması durumunda egemen oluş olarak varlığını sürdürmeyi garanti altına alınmasının bilincidir. Ve bu çok önemlidir yoldaşlar. Çok önemlidir. Çünkü bütün halklar, bütün partiler ve bütün yöneticiler sahte bir alçak gönüllülük olmaksızın söyleyebiliriz ki bizlerin sahip olduğu kararlılığa sahip değillerdir. Kendi güçlerine güveni olmayan, emperyalizmden korkan çok kişi vardır. Ayrıca onlar, ilkin hepimizin bildiği gibi emperyalizmin köllerini yok etmek gerektiğini biliyorlardı. Ama bunu nasıl yapacaklarını iyi bilmiyorlardı. Sonra, onlar kitlelerin barışçıl araçlarla olmazsa, şiddet araçlarıyla iktidara gelebilecekleri biçimi benimsemesini öğrendiler. Ve somut olarak Amerika'da çoğunlukla tek olmayan ama etkinliğini göstermiş bir biçim olduğunu, onun da gerilla savaşı olduğunu öğrendiler. Ve böylece önlerinde artık açık yollar oldu. Bundan sonra öteki soru karşısında, yani özgür uluslar olarak varlıkların sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda ise, Sovyetler Birliği'nin ve tüm sosyalist ülkelerin tavrı bunun olanaklı olduğunu göstermektedir. Yani bizler gururla tüm devrimci alçak gönüllüğümüzle sınırlarını ve sahte bir alçak gönüllülük olmaksızın onun dünya için bir katkıda olduğunu bilerek kendi örneğimizi sergileyebiliyoruz. Ve Amerika'ya bunun için işte devrimimiz diyebiliyoruz. İnsanlarda mevcut olan o değişiklik gerekliliği bilincinin herkesin değişiklik olasılığının kesinliğini anladığı ve halka ağzı alınmayacak denli baskı yapılan o ülkelerde yönetim değişikliğinin gerçekleştiği noktaya dek kitlelerin mücadelesinde açık bir ifadeye almasının zorunlu olduğunu gösteriyoruz. Ve dahası ondan sonra dünyanın bugünkü koşullarında ve bugünkü karşılıklı güçler ilişkisi içinde özgür olmak isteyen herhangi bir halkın özgür olabileceğinin açık bilincinin mevcut olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Ve gerçekten güveni olmayan ya da kendi eylemsizliklerini güvensizliğin arkasına saklayan o güvensizler ve devrimin bir emperyalizmden kurtulup diğerinin kucağına oturmak olup olmadığını soranlar için onlara bizlerin içtenlikle özgür ülke konumunda olduğumuzu, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelere saygı duyduğumuzu ve hayran olduğumuzu, daha çok tanıdıkça daha çok saygı duyup hayran olacağımızı söyleyebiliriz. Böyle diyebiliriz ve onlara dünya savaşının gizli odaklarından biri olmamıza ve ayrıca insanlığın tam barışının milyonlarca insanın yazgısının bizim eylemlerimize bağlı olmasına rağmen sosyalist ülkelerin bir yöneticisinin hiçbir zaman yapmamız gerekenler konusunda bizlere bir tavsiye vermeye kalkışmadığından asla böyle bir şeyin en küçük bir girişimini yapmadıklarından ve bugünkü durumdan çok önceleri bize İlk 100 milyonluk krediyi verdiklerinde o koşullarda bir ülkenin isteyebileceği en az şeyi ki bu o durumda 200 milyon nüfuslu dünyanın en güçlü ülkesi Sovyetler Birliği'nin 6 milyon nüfuslu özgür ülkelerin arasına henüz katılmış küçük bir ada olan Küba tarafından diplomatik olarak tanınması demektir, bile istemediklerinden garanti verebiliriz. Ne de daha esaslı bir mantıkla o sırada herhangi birisinin isteyeceği şeyi tanıyan bir ulusa nasıl yüz milyonlarca dolar borç verileceğinin muhakemesini bile istemediler. Yani bugün halkın her ülkede kendi haklarını elde etme yolunu tutmasının ve tüm gücüyle, tüm ateşiyle haklı bir dava için mücadele ediyor olmanın tüm güveniyle ve mücadelenin nihai sonucunun iktidarın alınması ve halkın yeni bir yaşamın meyvelerinden faydalanması için gerekli değişikliklerin olduğuna duyulan tüm inançla bunu talep etmesinin önünde engel yoktur. Bütün bunlardan dolayı eksikliklerimize rağmen ancak bunlar için çalışıyoruz. Bir kez daha Gitaras'a yaraşır olduğumuzu söyleyebiliriz. Ona yapılanı gösterebiliriz. Burada durmadığımızı, her gün devrimimizi daha iyi hale getirmek için çalışacağımızı anısına garanti edebiliriz. Ve onu doğruların hayalinin uykuya dalmasına ki unutulmaktır değil ama bizle birlikte yaşamaya, titremeye, zahmet çekmeye ve ülkemize saldırıldığı her sefer bizlerin duyduğu öfkenin aynısını duymaya, bizlerin zaferleriyle zevk almaya ve sınırları olmayan bir mücadelede kötülere karşı dünyanın iyilerinin bu mücadelesinde özgürlüğe kavuşmuş olan sömürülenlerin ve özgürlüğe kavuşmak isteyen sömürülenlerin sömürcülere, saldırganlara, halk katillerine karşı mücadelesinde bize eşlik eden büyük anti-emperyalist, savaşçı, demokrat, Venezuelalı Carlos Aponte ile birlikte bize eşlik etmeye davet edebiliriz. Çünkü şimdi hepimiz, o ve burada mevcut bulunan herkes ve tüm Küba halkı biliyor ki mücadelemizin nihai sonucu bizim kişisel yazgımız ne olursa olsun ebediyen halkın mutluluğu ve zaferi olacaktır. 8 Mayıs 1961. Antonio Guterres'a saygı eyleminde yapılan konuşma. 6. ayrımın sonu, sayfa 100.